Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aklan, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün çok farklı konularda çok değerli konuklarımız var ama biliyorsunuz ki programımız dijital dünyaya odaklı ve özellikle inovasyon ekosistemine ışık tutuyor. Umuyoruz ki sizler de bu dijital keşif yolculuğumuzda bize eşlik edersiniz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuz Doktor Sayın Cemal Gemci. Kendisi Cyberverse Teknoloji Anonim Şirketi CEO'su. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hakan Bey.
Şimdi yönetişim ve risk uyum araçları, yazılımları konusunda konuşacağız sizinle. Evet, evet. Ama tabii öncesinde her ne kadar sevgili dinleyicilerimiz temel olarak bazı şeyleri bilse bile kısaca bir özetleyebilir miyiz? Yani yönetişim ve risk uyum araçları dediğimizde biz ne anlamalıyız?
Anlatayım. Şimdi bilişim dünyası o kadar hızlı gelişiyor ki artık hiçbir şeyi bilgisayarsız yapamaz duruma geldik. Bunun yanında hayatımızın bir parçası oldu. Öyle oldu ki sabah telefonu açmadan, bakmadan uyanmıyoruz. Bir habere bakıyoruz, işte Twitter'a bakıyoruz, oraya bakıyoruz gibi gibi. Onun yanında bazı meslekler var. İşte şu anda sizin olduğunuz gibi her şey bilgisayarda. Bilgisayar olmadan şu yayını bilmiyorum eskiden nasıl yapılıyordu. Bu kadar içli dışlı olduk. Bunun yanında da ne oldu? Riskler getirdi. İşte sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Açıklar, zafiyetler, kötü niyetli insanlar, bu amatör kötü niyetli insanlar değil, artık bilinçli artık dirençli ataklar yapılmaya başlıyor. Hal böyle olduğu zaman da biraz kurallara uymak gerekiyor. Yani bu trafiğin bir kuralının olması gerekiyor. Nedir bu kurallar? İşte standartlar var, kanunlar var, efendime söyleyeyim. Yani dünyada yaşanmış örneklerden çıkarımlar var. Bizim yaptığımızda aslında bu kurallara insanların uymasını sağlıyoruz. Örneğin işte bugün yaygın olan böyle fidye atakları gidiyor, sizin bilgisayarınızı bir şekilde ele geçiriyor, şifreliyor. Diyor ki şu kadar para verirsen ben sana diyor bilgisayarını geri veririm diyor. İşte biz bu başınıza gelmeden bunları size önceden bunu yaparsan bunlar başına gelmez diyoruz.
Siz de bunu hem kişisel olarak hem de kurumsal olarak
tabii ki.
Sistemlerde uyguluyorsunuz.
Şimdi uzun yıllar ben danışmanlık yaptım, güvenlik danışmanlığı. Daha sonra biz bunu bir yazılıma dönüştürdük. Dünyada bunlar governance, risk, compliance denen GRC yazılımları olarak geçer. Büyük bir sektördür aslında ama ülkemizde daha yeni böyle emekliyoruz diye söyleyeyim. Büyük kuruluşlar, tabii global kuruluşlar buna çok uymak zorundalar. Çünkü yaptırımları var. Örneğin
bir de büyük veri topluyorlar.
Büyük veri topluyorlar.
Dolayısıyla o veriyi de çalmak için zaten yapılan ataklar oluyor değil mi?
İster istemez.
Sadece kişisel veriler değil, büyük veriyi almak için de yapılan ataklar var.
O zaten o veri bir şekilde para.
Evet.
Para, yani bu kiloyla parayla satılan, ne efendime söyleyeyim, metreyle satılan bir şey artık meta haline geldi. Öyle olunca da herkes bir şekilde işte kredi kartı, mail adresi, yani her şey artık paraya dönülebiliyor. Öyle olunca da bu bilgilerimizi korumak zorundayız. Nasıl ki hani Maslow'un ihtiyaçlar teorisindeki en temel ihtiyaçlar vardır. İşte insanın yaşamsal ihtiyaçları, yemek, içmek, işte uyku vesaire, barınmak. İkinci sırada da güvenlik gelir.
Evet, doğru.
Mesela siz evinizde gece yatarsınız, acaba kapı kilitledim mi diye kalktığınız olur. İşte aslında bu duygudur. Bunun kurumsal hali düşünün. Yani nedir? Uyandınız, ya kur şirkete baktınız, ya benim verilerim güvende mi? Bunu düşünmek tabii lazım. Hiçbir banka verisi çalınsın istemez. Hiçbir kurum verisi çalınsın istemez. Örneğin işte tasarım verileri var. Söz gelimi bir kuyumcu diyorum, işte bir Allianz yüzük kuyumcusu, tasarımları var bu adamların. Çalınıyor mu? Çalınıyor. Fuarlarda sunuyorlar ama ondan önce, sunmadan önce bunun bir şekilde gizlenmesi lazım. İşte telif hakları var efendim. Bunların saklanması lazım. Veya işte bir bankanın belli bir miktardan fazla parası olan müşterilerin bilgisi. Çok gizli bir bilgi.
Tabii. Tabii.
Kişisel bilgiler boyutu bir tarafa. Yani bu bir banka için bunu kaybetmiş olmak reputasyonu çok çok düşüren bir şey. İşte bizim yaptığımız aslında governance demek uyuşum demek efendim. Yönetişim demek efendim. Hı-hı. Risk uyumu efendim. Compliance da uyum. Şöyle ifade edeyim. Şimdi ihtiyaçlar sonsuzdur. Kaynaklar sınırlıdır hiçbir zaman. Her istediğiniz olmaz. Bu evinizde de böyledir. Efendim kurumda da böyledir. Ülkede de bu böyledir. Öyle olunca bir risk analizi yapmak lazım. Nedir? Önceliklerimiz neler? İşte aslında risk analizi dediğiniz öncelikler. Ya ben hangi bilgilerimi ortaya çıkarsa, ifşa olursa başım ne kadar ağrır? Bunu bir düşünmek lazım. Yani hani evinizde neyi çaldırırsanız canınız acır mesela. Yani neyiniz efendime söyleyeyim kaybolursa üzülürsünüz, öyle düşünmek lazım.
İşleriniz aksar, hayatınız aksar.
Kesinlikle.
Risk
yani bir düşünün, bir bankanın bilgilerine erişemediğini düşünün. Yani işte gizlilik bütünlük diye biz bu risk analizini yaparız. Gizlilik bütünlük erişilebilirlik deriz. Hani gizli bilgiler bir tarafa. Bütünlüğü demek o bilginin değiştirilmemiş olması demek. Olduğu gibi duruyor olması demek. Erişilebilirlik de en önemli şey. Bir bankanın, düşünebiliyor musunuz? Bir bankanın hesaplarına ulaşamıyor olması demek. Bankalar anlık, saatlik, dakikalık para kazanan kurumlar, şirketler, kuruluşlar. Yani hesaplarına ulaşamadığı sürece para kaybedecek. Para kaybetti bir tarafa, hani onu bir şekilde tolere eder, reputasyon, yani itibar kaybı olacak. Siz gider misiniz?
Tabii.
Yani 3 ayda bir bankaya gidiyorsunuz. Hakan Beyciğim, işte sizin hesaplara ulaşamıyoruz. Daha ne zaman ulaşacağız? İşte salı çarşamba inşallah çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir şey hiç kimse yaşamak istemez.
Dolayısıyla tüm büyük kurumlar, kuruluşlar bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Bir de siz anladığım kadarıyla bu yazılımınızı kurum ve kuruluş ...kuruluşlara göre de uyarlıyorsunuz değil
zaten
mi? Bir temel var, o temel üzerinde ihtiyaçlar neyse ona göre uyarlıyorsunuz.
Şimdi Hakan Bey şöyle diyeyim, dünyada bilişim güvenliğinin kuralları belirli aslında. Demişler ki şunları yapacaksın, işte şunun için bunu yapacaksın. Hap gibi, reçete gibi var. Sorun ne? Biz uygulamıyoruz. Uygulamıyoruz. Mesela diyorlar ki işte şifreniz şu kadar uzunlukta olacak, işte çok çok değiştirecek. En basit, siz ne kadar değiştiriyorsunuz, biz ne kadar değiştiriyoruz.
Tabii,
yani bunu ne kadar sık değiştirirsek, ya unutuyorum. Doğru, unutuyorsunuz işte, ama bu böyle bir şey. İşte unutulunca da oraya koyuyorsun bir tane şifre. Herkesin böyle çoğunlukla. İşte değiştirmediğiniz zaman birileri de bir yerden bir açık bulup bunu aldığı zaman bütün hesabınıza ele geçirmiş oluyor.
Evet.
İşin özeti bu.
Dolayısıyla siz aslında o güvenlik anlamında da hani neler yapılması gerektiği konusunda hem bilgilendirme yapıyorsunuz hem de bunun yazılımlarıyla sürekli güncellenmesini sağlıyorsunuz.
Bizim yazılımlarımız aynen öyle. Bizim yazılımlarımız efendim insanların neler yapmasını gerektiğini adım adım adım adım ifade ederler. Ha uyarlarsa, layıkıyla yaparlarsa güvende olurlar. Hı-hı. Açık açık. Hı-hı. Ha bizim yazılımımız her şeyi monitör etmez, uyarır, onu söyleyeyim. Yani hani sistemlere bir zafiyet var mı bilmem ne, biz onları entegre edebiliyoruz ama bizim yazılımımız sadece uyum yazılımıdır. Sizin bir mevzu, işte kişisel verileri koruma kanunu var.
Tabii.
Kurum ceza kesiyor. 2022 yılında yaklaşık 100 milyon liraya yakın ceza kesti. İdari hususların yanında teknik hususlardan daha çok ceza kesiyor. Yani şunu siz uymadınız, işte ne bileyim vatandaştan, kullanıcıdan aldığınız kimlik bilgilerini layıkıyla saklamadınız diye veya önlemleri almadınız diye ceza veriyor. Bu da ciddi yaptırımlar ki Avrupa Birliği kapsamında GDPR bizim KVKK'nın dünyadaki karşılığı diyeyim. Orada cezalar çok çok ağır. Çok çok ağır. Hani böyle bir cezayı yediğiniz zaman o şirketi kapatacak duruma geliyorsunuz. Bu nedenle de özellikle globalde iş yapanlar, dünya ölçeğinde iş yapan firmalar bunlara uymak zorunda.
Bir de bir kıyaslama yapalım isterseniz. Türkiye'deki durumla dünyadaki durumu bir kıyaslayalım. Yani biz neredeyiz sizin bu risk yönetimi uyumu ve yönetişim alanındaki pozisyon olarak? Ve dünya nerede? Arada büyük fark var mı? Biz yakaladık mı, geçecek miyiz, ne yapacağız?
Şimdi onu ben şöyle söylüyorum hep. Sizin programın adı da Teknovadi, işte Teknoloji Vadisi, Teknokentler evet. vesaireler. Amerika Teknokent yasasını 1950'de çıkarmış. Silikon Vadisi'ni 1950'lerde kurmaya başlamış. Efendim, İsrail 1970'de çıkartmış. İşte ürünleri olmaya başlamış. Biz 2000'de çıkarttık. Bizim böyle bir gecikmemiz var. Ama bu demek değildir ki çok çok arkada kaldık. Yaklaşık işte 20 senedir, 23-24 senedir bizim Teknokent yasamız var. Teknokentler artık böyle yenilikler, yazılımlar desteklenmeye başladı diye söyleyeyim. Herhalde bir 20-30 senede ürünler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bizde de zaten globalde birkaç tane ürünümüz olmaya başladı. Yabancı yatırımlar gelmeye başladı. Oyun sektöründe iyi bir yere geldik mesela. Öyle olduğu zaman da bu yavaş yavaş olacak. Bir de bu bir kültür. Bu bir kültür. Nereden? İşte çocuk ilkokuldan başlayarak bunun kültürünü alması. O şifreyi değiştirmek, alışkanlık. Çocuklar ne yapar? Annesinden babasından gördüğünü yapar.
Tabii.
Biz de onun için örnek olarak bunu değiştirmemiz lazım. Efendime söyleyeyim, bazı kurallara uymamız lazım. İşin evet. özeti bu.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica Gerçekten ederim. Çok güzel anlattınız.
Estağfurullah.
Çok temel bir bilgi oldu. Hem bizim için hem sevgili dinleyicilerimiz için, katıldığınız için ve aktardıklarınız için ayrıca teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Doktor Sayın Cemal Gemci'ydi. Stüdyo konuğumuz Cyberverse Teknoloji Anonim Şirketi CEO'suydu. Kendisi yönetişim ve risk uyum araçları yazılımlarını konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, diğer konuğumuz da ilk konuğumuz kadar çok profesyonel, çok deneyimli, aynı zamanda çok da başarılı bir konuğumuz. Sayın Tolga Tuncer, Vandoz Sağlık Teknolojileri Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Şimdi ben çok kısa bir şey verdim ama aslında CV'nize baktığımızda sanıyorum tüm programı kaplar. Yani nerede çalışıp neler yaptığınızı anlatmak hakikaten çok başarılısınız. Öncelikle kutluyorum. Şimdi bu Vandoz Sağlık Teknolojileri konuşuyoruz. Temel olarak. Neden? Çünkü sağlıklı bir gelecek için dijital sağlık teknolojileri dediğimizde siz bu işin temeline oturuyorsunuz Türkiye'de. Başlangıç noktası itibariyle, gelişim itibariyle. Dolayısıyla biraz Vandoz sağlık teknolojileri nedir, ne değildir, nasıl başladı? Kısaca bir geçmişinden bahsedip hemen içeriğine dönüşebilir miyiz?
Tabii ki. Biz pandeminin hemen öncesinde aslında bu dijital sağlık teknolojileriyle ilgili bir araştırma yapıyorduk. Dünyada çünkü bir takım uygulamalar vardı. Dolayısıyla ülkemizde de bu katmanı nasıl hayata geçirebiliriz diye araştırmalar yapıyorduk. Tam bu esnada pandemiyle yüz yüze geldik, karşılaştık. Dolayısıyla bir sürü yaptırımla ne yazık ki yaşamak zorunda kaldık. Bu esnada gerek hastanelere ulaşmak, gerek sağlık hizmeti alma konusunda bir takım sıkıntılarla yüz yüze kaldık. Böyle bir ortamda da bu platformu çok hızlı bir şekilde canlıya almamız gerekti. İşin özü bizim online muayene dediğimiz, yani uzaktan hastayla hekimin bir araya geldiği platformların hayata geçirilmesinde dijital sağlık hizmet sunumu olarak adlandırılıyor dünyada.
Evet. Şimdi tabii bu hizmet birçok temel noktayı içeriyor. Birincisi hastayla efendim doktorun bir araya nasıl geldiği. İkincisi bu verilerin hastadan doktora nasıl aktarıldı? Çünkü siz bu Vandoz Sağlık Teknolojileri'nde sanıyorum bu sistemi, algoritmayı da oluşturdunuz. O nasıl oluyor acaba?
Ülkemizde bu konuda çok öncü bir yönetmelik yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlandı. Uzaktan sağlık yönetmeliği olarak geçiyor. Bu aslında hem teknolojide hem de süreçte uyulması gereken kuralları, adımları yönetmelikte dikte eden bir yaklaşım var. Çok da dediğim gibi yani dünyada öncü sayılacak ülkelerin arasına girdik. Orada net olarak ifade şu: hekimler online muayene yapabilir, uzaktan muayene yapabilir, e-reçete düzenleyebilir, rapor düzenleyebilir yine video konferans üzerinden ve bir takım teknolojik medikal cihazları kullanarak bireysel tıbbi cihazları tanı desteği, tedavi desteği, takip desteğini kurgulayabilir. Dolayısıyla bizim de geliştirmiş olduğumuz bir mobil yazılım var. Bu yazılım Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uygun. Aynı zamanda Vandoz şirketi bir sağlık tesisi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetime tabi bir ruhsat sahibi. Böyle olunca da aslında aynı çatı altında hem teknolojileri geliştiren yazılım mühendisleri hem de hizmet sunumunda çalışan hekimler ve hemşehrilerimiz tek çatı altında görev alabiliyorlar. Böyle olunca da aslında hizmete ihtiyaç duyan kişilerin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu ve bunları en doğru şekilde adresleyebilir bir platformu sağlayabiliyoruz. İşin özü şöyle, dinleyicilerde şöyle bir soru işareti oluşabilir. Yani hastaneye gitmek yerine video konferans üzerinden bu hizmete ne kadar hani işimi tabii görebilirim diye. Bizim buradaki başarı oranımız şu anda %85.
Çok yüksek.
Evet. Dolayısıyla aslında Türkiye'de de dünyada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hastaneye gidişlerin çoğu herhangi bir tahlil tetkik ihtiyacı duymadan çok kolaylıkla hekimle görüşerek çözülebiliyor. Diğer taraftan birçok ihtiyaç aslında hani reçete odaklı. Dolayısıyla hani bunların hepsini de yönetmelik doğrultusunda video konferans üzerinden uzaktan çözebildiğiniz için müşteri memnuniyeti de oldukça yüksek çıkıyor.
Evet. Şimdi bir örnek vereyim, onun üzerinden tekrar konuşalım. Şimdi efendim biliyorsunuz pandemi döneminde hepimiz böyle bir ne olduk, pandemi mi olduk diye sürekli heyecanlanıyorduk. En küçük bir ateşte, en küçük bir semptomda. Dolayısıyla mesela bizim kurumumuz şöyle bir temel algoritma geliştirmişti. Efendim herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde ilk önce kurum tabibine başvuracaksınız. Kurum tabibinin yönlendirmesiyle. Yoksa direkt hastaneye giderseniz hani büyük bir zaman ve şey kaybı oluyor diye. Dolayısıyla kurum tabiplerimiz bu konuda bizi yönlendirmişti. Şimdi anladığım kadarıyla burada da sizin o %85 dediğiniz noktada benzer bir uygulama söz konusu değil mi? Biraz onu isterseniz konuşalım. Çünkü burada pek çok sağlık alanında o kadar çok sektör var ki, sigorta sektörü var.
Doğru.
İlaç sektörü var. Hekimler var. Efendim hastane yönetimleri var. O kadar çok sektör var ki hepsini birden etkileyen bir durum bu.
Evet.
Ve burada büyük bir verimlilik mi sağlıyor sizin yapılandırmanız?
Kesinlikle. Bir kere sadece hani ülkemizde değil tüm dünyada sağlık uzmanları konusunda ciddi kıtlık olan bir döneme doğru gidiyoruz. Hem yetiştirmek, sağlık uzmanı yetiştirmek hem de süreç içerisinde hani istihdam ederek hizmet sürekliliğini sağlamak oldukça zor, zorlaşıyor. Bir taraftan da nüfus yaşlanıyor, tüm dünyada yaşlanıyor. Ülkemizde de önümüzdeki yıllarda çok genç bir nüfusumuz var ama çok ciddi anlamda da bu nüfus yaşlanacak. Dolayısıyla hani artan talep ve karşılamakta zorlandığımız bir kaynak noktasında kalıyor olacağız. İşte bu esnada dijital sağlık hizmetleri aslında birinci basamakta sizin de söylediğiniz gibi birçok ihtiyacı adresleyebileceği için aslında hani hekimi olduğu yerde sabit tutup Türkiye'nin dünyanın herhangi bir yerindeki kişiye bu hizmeti sunabilir durumda oluyorsunuz. Böyle olunca da aslında kaynakları verimli kullanmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla verimlilik açısından bir başka bilgi de şöyle, bir kişinin bulunduğu yerden çıkıp toplu taşıma ya da aracına gitmesi belki 15-20 dakika, yarım saat sürerken siz bu esnada video konferans üzerinden bu görüşmeyi yaparak aslında reçetenizi alıp süreci sonlandırabiliyorsunuz. Bu müthiş bir konfor.
Şimdi burada tabii muhakkak sorulması gereken soru şu: tetkikler konusu. Çünkü ön muayene dediğimiz bu muayenede efendim dokunmadan yapılan teşhislerde bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Ama uygulamanız üzerinden hangi verileri iletebiliyorsunuz? Doktorlarınız ya da doktorlar bu uygulamayı kullanan ya da bu yazılımları kullanabilen doktorlar ne kadar veri alıp nasıl bir teşhis koyabiliyorlar ya da nasıl bir yönlendirme yapabiliyorlar?
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Karar yetkisi, son takdir yetkisi her zaman hekimdedir. Bu video konferansta da aynı şekilde muayene odasına, bir hastaneye, bir kliniğe gittiğinizde de aynı şekilde. Dolayısıyla hiçbir sağlık kuruluşunun hekimin karar mekanizmasını etkileme gibi bir hakkı, böyle bir yetkisi yok. Dolayısıyla hekim eğer video konferans ortamında bir tahlil tetkik ihtiyacı duyarsa bunu mutlaka ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirerek talep ediyor. Kişi bunları yaptıktan sonra güzel kısmı yine bunların sonucunu değerlendirmesini video konferans üzerinden yapabilmek mümkün. Dolayısıyla burada yine bir konfor devreye girmiş oluyor. Şimdi bizim burada yapmış olduğumuz en önemli şey sektörde de bizi farklılaştıran, Türkiye'de de dünyada da Vandoz'u aslında farklı bir noktaya koyan şey şu. O dokunma ihtiyacını yani muayene ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik ya da en aza indirmeye yönelik video konferansı fiziksel bir muayeneye yaklaştıran bazı cihaz entegrasyonlarımız var. Mesela örnek veriyorum şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, kilo ölçümü, kan sulandırıcı kullananlar için INR cihazı diye bir cihaz var. Bu cihazın entegrasyonu gibi birçok cihaz entegrasyonu var. Dolayısıyla biz bu verileri 7/24 toplayabiliyoruz. Bu sayede aslında kişide herhangi bir olay oluşmadan önce öngörerek, tahminleyerek, kötüye gidişatı analiz ederek aslında o muayene ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada dijital sağlığın ön plana çıkmasındaki birinci basamakta konumlandırılmasındaki en önemli etken de bu. Dolayısıyla muayene ihtiyacını ya da tedavi ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik önleyici, koruyucu sağlık hizmeti dijital sağlığın tüm dünyada ön plana çıkmasına neden olan temel etken.
Tabii temel olarak bu yaptığınız teknolojileri, kurguladığınız teknolojileri ve yazılımları sağlık kuruluşlarının alması lazım. Onların entegre etmesi lazım değil mi? Siz çünkü hem yazılım geliştirme hem bunları sürekli yenileme noktasında güzel bir yapı oluşturmuşsunuz anladığım kadarıyla. Hem hasta hizmeti, hastane hizmeti gibi. Ama bir taraf da Türkiye'de hem devlet hastaneleri var hem özel hastaneler var. Bunların hepsi sizin bu sunduğunuz hizmetlerden yararlanma şansına sahip mi?
Kesinlikle. Biz bir ekosistem yaratıyoruz. Birincisi bizi dinleyen sağlık kuruluşlarına özellikle belirtmek isterim. Biz bir sağlık kuruluşuyuz. Bizim uzaktan sağlık hizmeti sunmaya yönelik Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğumuz bir faaliyet izin belgemiz var. Dolayısıyla herhangi bir sağlık kuruluşuyla İş ortaklığı yaparak onların dijital katmandaki ihtiyaçlarını adresleyebilir, onlara bu teknolojiyi sunabilir. Dolayısıyla konvansiyonelde çok iyi işler çıkaran bir sağlık tesisini dijitalde de bu işbirliği sayesinde sınırları olmayan herhangi bir ülkedeki, herhangi bir şehirdeki bir hastaya ulaşabilir hale geliyoruz. Yani tüm sağlık kuruluşlarını bu anlamda iş ortaklığını açırız.
Aslında şöyle şeyler var biliyorsunuz. Mesela Almanya'da bizi dinleyen çok fazla dinleyicimiz var. Genelde Türkiye'ye geldiklerinde muayene oluyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Artık bunlar ortadan kalkacak galiba. Yani siz efendim Almanya'da bir herhangi bir yerle anlaştığınız zaman değil mi? Evet. O vasıtayla olabilir. Ya da online olarak bu hizmeti alabilecekleri noktaları bulabilirler. Hiç Türkiye'ye gelmeden direkt bu bahsettiğiniz yazılımlar üzerinde tedavilerini yaptırabilirler, teşhislerini koydurabilirler. Değil mi efendim?
Kesinlikle.
Yani siz tüm dünyadaki tüm sağlık kuruluşlarıyla anlaşma yetkisine de sahipsiniz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Yani Almanya'da yaşayan, hatta böyle takip altında olan hastalarımız da var. Almanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan herhangi birisi kendi ana dilinde bir diyetisyenle görüşerek aslında diyet programını takip edebilir. Diyetisyen Türkiye'de olmasına rağmen kişinin her gün yapmış olduğu kilo ölçümünü anlık olarak görebilir ve ona vermiş olduğu aslında diyetin ne kadar uygulanıp uygulanmadığını da gerek akıllı saatinden gelen verilerle ne kadar adım attı. ne kadar kalori yaktı, ne kadar kilo aldı ya da verdi, bunu anlık takip ettiği için diyetisyenin çok doğru karar verebilme noktasında bir hani ona bir teknolojik bir güç sağlıyoruz. Diğer taraftan da tabii kişinin az önce söylediğim gibi kendi ana dilinde bu hizmetleri almasını sağlamış oluyoruz.
Yani tüm dünya küçültmüş oluyorsunuz aslında. Evet. Gerçekten müthiş bir şey. Peki dünya üzerinde rakipleriniz var mı bu konuyla ilgili, bu yazılım sektörüyle ilgili?
Var. Bu alan dediğim gibi çok popüler. Son dönemde özellikle hani son 2 yıl içerisinde bizim bildiğimiz bu dev oyuncular, işte Amazon, Microsoft gibi şirketler de bizim gibi benzer şirketleri yurt dışında satın alma sürecine tabi tuttular ve bir takım şirketleri bünyelerine kattılar. Yani büyük dev şirketler de dijital sağlık alanına yatırım yapıyor. Bunun dışında bağımsız olarak Amerika'da borsaya kote olan, Avrupa'da yine pazarda çok aktif olarak çalışan şirketler var. Burada da bir şey dikkat çekici, onu da vurgulamak isterim. Genelde konvansiyonel sağlıkta bildiğimiz çok büyük markalar bu alanda bu kırılımı, bu öne çıkma, dijitalde etkin bir oyuncu olma işini çok gerçekleştiremiyorlar. Çünkü konvansiyoneldeki o yapılarını koruma endişesi taşıyorlar. Ağırlıklı olarak hiç hani duyulmamış bizim gibi böyle yeni markalar dijital sağlık alanında bir anda parlayabiliyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da da Amerika'da da rakipler var. Bunları çok iyi okuyoruz. Çünkü pandemi döneminde böyle enteresan bir hani balon diyeceğim bir büyüme oldu. Şimdi yavaş yavaş pazar artık yerini buluyor ve önümüzdeki sene yapılan birçok araştırma bizi şunu gösteriyor. Dijital sağlık açısından güzel gelişmelerin olacağı bir yıl olacak. Biz de 2024'ü merakla bekliyoruz.
Şimdi tabii kişisel olarak bakıyorum ben. Efendim ev konforumda herhangi bir cihazla bağlanarak, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazla bağlanarak ve işte herhangi bir uygulama, sizin bahsettiğiniz uygulamayı kullanarak evimden çıkmadan, hastane koridorlarında uğraşmadan efendim en temel sağlık hizmetlerini alabilme şansına sahibim. Hatta doktorla birebir yüz yüze görüşerek, konuşarak bu hizmeti alma şansına sahibim. O zaman şimdi insan ister istemez düşünüyor. Bu hem hastane kalabalığını ortadan kaldıracak. Mesela sadece ilaç yazdırmak için hastaneye gidenler var. Bunu ortadan kaldıracak. Kesinlikle. Ya da sadece onun için büyük sıkıntılarla gitmeye çalışanlar var. Onlara çok büyük yardımcı olacak. Biraz şöyle bir o fotoğrafı bizim için netleştirir misiniz?
Şöyle bir şey hayal edin. Özellikle genç jenerasyonda bu çok fazla var. Psikologdan başlayacağım. Bir psikologla görüşmek özellikle yeni jenerasyon için oldukça zor. Çünkü o konvansiyonel sisteme gitmek istemiyorlar. Bir kere görünmek istemiyorlar. Bizim toplumumuzda da yani psikoloğa gitme konusunda biliyorsunuz birçok böyle hani etiketlemeye maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla evinizden herhangi bir anda, dilediğiniz bir anda psikoloğa ulaşabilme konforu ve kimseye görünmeden. Bu çok önemli. Ya da şöyle düşünün, işte genç bir kardeşimiz okulda bir zorbalık vakasına denk geldi. O anda, anında yani terapi gününü, terapi saatini beklemeden psikoloğa ulaşabilme konforu ve o hani herhangi bir ruhsal ize tabi bırakmadan aslında destek alabilme ihtiyacı müthiş bir şey. Aynı şekilde örnek veriyorum, gecenin bir vakti uyandınız, hani bir ateş durumu var. Hani bu küçük çocuğunuzda da olabilir, kendinizde de olabilir. Dışarı çıkma, işte giyinme, gecenin o vaktinde hastaneye ulaşma gibi bir hani zorlukla karşılaşmadan yine video konferans üzerinden hekimle görüşerek o tedavi protokolünü anlama ihtiyacımız olabiliyor. Çalışıyor. 7/24 çalışabiliyor. Burada tabii bir izleme merkezimiz var bizim. Türkiye'de de bizi bu alanda hani farklılaştıran bir izleme merkezi. 7/24 hekimlerimiz ve hemşirelerimiz burada cihazlardan gelen verileri uzaktan takip edebiliyorlar. O yüzden ihtiyacı hemen hani her an karşılamaya gayret ediyoruz.
Ay ne güzel. Hatta yeri geldiğinde belki uyarı amaçlı onlar da arıyor biliyor değil mi? Evet. Dikkatlerini çekerse eğer.
Evet, çok güzel nokta. Örnek veriyorum, işte akıllı saatinizde bir spor yaptınız, aşırı bir zorlama yaptıysanız, eğer nabzınız aşırı yükseldiyse bizim hemşehrilerimiz sizi arayarak Hakan Bey nabzınızı aşırı zorluyorsunuz, hani bu sizin için uygun değil, buna dikkat edin. Ya da aynı şekilde örnek veriyorum, işte bir diyabet hastası yanlış besleniyorsa ve şeker eğrisinde yukarıya doğru ya da aşağı aşağı doğru sert düşüşler, yükselişler görüyorsak anında hemşehrilerimiz arayarak uyarabiliyorlar.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum. Müthiş bir teknoloji, müthiş bir uygulama. Bizimle olduğunuz için, programımıza verdiğiniz katkıdan dolayı ve aktardıklarınız için çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
Sayın Tolga Tuncer'di konuğumuz. OneDoz Sağlık Teknolojileri Yönetim Kurulu üyesi. Sağlıklı bir gelecek için dijital sağlık teknolojilerini konuştuk. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Bir sonraki programımızda inşallah yine birlikte olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.